Sevgili patent severler merhaba. Türkiye'nin en büyük patent platformu, Patent Raporu, 9000'den fazla üyesiyle büyük bir komünite ve her hafta düzenli olarak üyelerimizin e-mail adreslerine pazartesi günü biliyorsunuz haftanın patent raporunu gönderiyoruz. Bu hafta neler oldu onlardan bahsedeceğim podcastimize başlamadan önce. Bugün tabii podcast konusu olarak ilaç endüstrisini ilgilendiren çok heyecanlı bir konu, ilginç bir konuyu tartışacağız. Birazdan zaten detaylarını dinleyeceksiniz. Neler oldu bu hafta ve ondan önceki hafta patent ekosisteminde neler oldu, neler yaptık ve neler yaşandı? Onlara bakalım. Tabii bir yandan patent değerleme platformu geliştiriyoruz. Belki daha önceki konuşmalarımızdan haberdarsınızdır. O konudaki platformumuzun prototipini geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyoruz diyelim. Patent raporu detaylarına geçmeden önce geçen hafta Arne Krüger'le birlikte çektiğimiz, belki takip ediyorsunuzdur, Patent Insights bölümlerimizin yeni formatını yayınladık. 20 dakika içerisinde patent ekosistemindeki son gelişmeleri, haberleri değerlendirdiğimiz, her birimizin üçer tane konu seçip onun üzerinden konuştuğu kısa bir süre zarfında, yani 20 dakika içerisinde bu konuyu aktardığımız bir bölüm. 2 haftada bir bu bölümlere devam edeceğiz. YouTube linkini yine açıklamalar kısmında paylaştım sizlerle arkadaşlar. Patent raporu haberlerine bakarsak eğer patent ekosistemi geçen hafta da oldukça hareketliydi. Tabii gündemi en çok meşgul eden konu Apple'ın Vision Pro ürününü piyasaya çıkarmasıydı ve Tim Cook bu ürünün 3500 dolarlık bir fiyatının olmasının arkasında içerisinde 5000'den fazla patentli teknolojinin olmasını vurguladı. Bu bizim için önemli bir konuydu. Elon Musk biliyorsunuz çılgın Elon Musk kendi diğer şirketlerinden bir tanesi Neuralink ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi. Portföyünde 28 tane patent var Neuralink'in ve FDA onayı aldıktan sonra hemen ilk iş tabii ki de çipi insan beynine başarıyla yerleştirmek oldu. 700 milyon dolardan fazla yatırım toplayan bu şirketin patentlerinin de yaklaşık yarısı en az bir ülkede patent belgesi almış durumda. Neuralink hızla ilerliyor. Tabii 20 dakikada patent ekosisteminden son gelişmeler konusunu yeni konseptimizle birlikte Patent Insights'ta değerlendirdiğimizi söylemiştim. Arne'nin seçtiği konulardan bir tanesi önemli. EPO küçük işletmeler için %30'luk bir indirim. Official fiillerde %30'luk bir indirime gidiyor. Onun da linklerini yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ben neye odaklandım? Ben 5G ile alakalı lisans sözleşmelerine odaklandım. Biraz daha Nokia çılgın gibi ilerliyor arkadaşlar. Oppo ile lisans sözleşmesi imzaladıktan sonra bu hafta Vivo ile de patent lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Nokia ard arda yani son 3 yılda Apple 3 ayda son 3 ayda Apple, Samsung, Honor, Oppo ve Vivo ile patent lisans anlaşmaları imzaladı. Yani şu anda Nokia güçlü patent portföyünün meyvelerini yemeye devam ediyor. Bu oldukça önemli bir aşamaydı. Ama tabii lisans anlaşmaları bunlarla birlikte sınırlı değil. Qualcomm'da yine 4 nala gidiyor. Apple ve Samsung ile birlikte onlarla da patent lisans anlaşmalarını, mevcut anlaşmalarını uzattığını açıkladı. Başka neler var? 5G demişken tabii ki de Questel yeni bir rapor açıkladı. 5G standartlarında patentlerin istatistiklerine dair o rapor da enteresan. Onu da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Alman otomotiv üreticileri biliyorsunuz son dönemde standarda esas patentlerle alakalı birçok teknoloji şirketinin patentlerini lisanslamak zorunda kalıyorlar araçlarındaki bağlantı teknolojilerinden dolayı. Şimdi kendi aralarında Volkswagen, BMW ve Mercedes kendi aralarında bir lisanslama grubu, SEP ile alakalı bir lisanslama grubu kurulması ile alakalı bir öneriyle geldiler. Sigara sektöründe biliyorsunuz elektronik sigaralar oldukça pazarda geniş yer buluyor. Philip Morris ve British American Tobacco'nun bir uzun zamandır süren patent ihlal davası vardı ve bu hafta bir anlaşmaya vardıklarını açıkladılar arkadaşlar. O konuda da en azından patent raporunun son gündem maddesi olarak sizlere aktarmış olayım. Bayağı önemli gelişmeler olmuş bu hafta. Çok fazla uzatmadan yeni bölümümüze geçelim. Ben Mustafa Çakır, Patent Efek Podcast başlıyor. Patent Efek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümü 8 Şubat Çarşamba günü kayda alıyoruz ve bugün yine her zaman olduğu gibi çok değerli misafirlerimle birlikte yine daha önce hiç işlenmeyen bir konuyu değerlendireceğiz. Bugün ihtiyati tedbir kararlarında Türkiye'de bir ilk başlığında enteresan bir vakayı konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Bugün bildiğiniz gibi Türkiye'nin Patent Raporu 2022'nin uzun yıllardır premium sponsorlarının arasında yer alan Gün Partners'ın sponsorluğunda ve desteğinde çekiyoruz. Ve bugün Gün Partners'tan Aysel Korkmaz ve Zeynep Çağla Üstün benimle birlikte olacak. Birazdan onları da zaten sahneye davet edeceğim canlı yayına ve birlikte bu enteresan konuyu değerlendireceğiz, üzerine konuşacağız. Umarım sizler için de keyifli olur arkadaşlar. Biliyorsunuz Gün Partners'ı zaten herkes tanıyor ama konuklarımdan da kısaca Gün Partners'tan bahsetmelerini isteyeceğim. Ama bugünkü konuklarımı ben kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Aysel Hanım ve Zeynep Hanım bugün benimle birlikte. Aysel Korkmaz tabii ki de hukuk fakültesi mezunu Yeditepe Üniversitesi'nden. Daha sonra İngiltere'de uluslararası ticaret hukuku üzerine master ve uzun yıllardır 15 yıldan fazlalık bir deneyimiyle de patent alanında birçok konuda danışmanlık ve patent davası yürütüyor. Özellikle ilaç sektörü, sigorta alanındaki ihtilaflarda tazminat davaları, haksız rekabet talepleri, ihtiyat tedbir kararları gibi uygulamalarda oldukça yüksek deneyime sahip. Bugünkü konuyu da zaten hem kendisinden hem de co-host'u diyelim yine Gün Partners'tan Zeynep Hanım'la birlikte değerlendireceğiz. Zeynep Çağla Üstün de Bilkent Üniversitesi'nden yine hukuk fakültesi mezunu o da ve üzerine Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık hukuku üzerine bir yüksek lisans programını tamamlıyor ve yine Aysel Hanım'da olduğu gibi o da özellikle yaşam bilimleri alanında fikri haklar üzerine hem ihtiyar tedbir davalarına bakıyor hem de fikri haklara karşı açılan iptal davaları gibi süreçleri yürütüyor. Ankara Barosu'da da yine Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu başkan yardımcılarından bir tanesi kendisi. Oldukça geniş CV'lere sahip iki konuğum da bugün benimle birlikte çok enteresan bir konuyu tartışacak. Bakalım neler konuşacağız bugün Aysel Hanım'la ve Zeynep Hanım'la. İkisini de davet etmiş olayım. Nasılsınız Aysel Hanım? Zeynep Hanım hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Çok teşekkürler, güzel bir giriş oldu. Bu bahsedeceğimiz davayla ilgili detaylara siz anons ederken daha çok heyecanlandığımı ben de ifade etmek isterim. Gün Avukat Bürosu'nda 2008 yılından bu yana çalışıyorum. Dediğiniz gibi ben kendimi dava avukatı olarak nitelendiriyorum. Hem patent hem de diğer ticari uyuşmazlıklarda olduğu gibi.
Zeynep Hanım, sizin için nasıl durum?
Merhabalar Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak çok keyifli. Çok benim için de güzel bir gün. Çünkü bugün Aysel Hanım'la aslında bizim için aylardır çok hot topic olan, çok böyle keyifle takip ettiğimiz değişik yolları, usulün bize verdiği, HMK'nın bize açtığı kapıları böyle tartıştığımız çok keyifli bir dava sürecini aslında birlikte biraz konuşuyor olacağız, sizinle paylaşıyor olacağız. Çok heyecanlıyım. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. O zaman devam edelim.
Harika, harika, süper. Zaten Aysel Hanım'la biliyorsunuz daha önce Maral Hanım'la birlikte yer aldığı bir podcast bölümü çekmiştik. Onu da dinleyicilerimizin dinlemesi için açıklamalar bölümüne linkini bırakıyoruz. Patent ihlalinin 5M1K'sını yine Gün Partners'ın desteğiyle birlikte çektik. Onu dinlemediyseniz bu bölümü dinlemeden önce o bölümü de dinleyerek bilgi birikiminizi daha da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Onu da şiddetle tavsiye ediyoruz. Zeynep Hanım'la tabii bugün ilk defa podcast çekiminde birlikteyiz. Şimdi tabii kendinizi siz patent litigator, işte patent dava avukatı olarak nitelendiriyorsunuz ama yani dışarıdan bakınca hani bu işler öyle de çok eğlenceli gibi durmuyor yani. Hani çok stresli olması lazım. Yaptığınız işten mutlu musunuz? Genelde ben bu sezonun podcastinde konuklarıma yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorarak başlıyorum.
Ben ilk günkü gibi heyecanlıyım. Zor bir iş yapıyoruz Mustafa Bey. Çok zor bir iş yapıyoruz. Patent çok teknik bir alan. Evet, ülkemizde ihtisas mahkemeleri var. Çok iyi eğitimli yargıçlarımız da var. Ama bunun için ayrı bir podcast çekmenizi tavsiye ederim. Zorlukları vesaire. Ama sorunuza çok kısa cevap verecek olursam, heyecanlı ve zor bir işin içindeyiz. 16-17 yıldır bu işin içindeyim. İlk günkü heyecanla çalışıyorum ama çok da büyük zorlukları olan bir alanda çalışıyoruz.
Zeynep Hanım, sizin için nasıl durum?
Ben de şimdi onu ilk giriş cümlemi tekrar düşününce ilk aklıma gelen şey heyecanlı ve keyifli demiş olduğum geldi. Evet, yani gerçekten de çünkü hissiyatım benim bu yönde. Bence zorluklar aslında günün sonunda aldığımız heyecanı, süreçteki heyecanı ve aldığımız tatmini de beraberinde getiriyor. Patent hukuku çalışma alanı da beni en başından beri o yüzden çok heyecanlandırıyor. Bir evet, çok farklı, interdisipliner aslında, fikri mülkiyetin her alanı gibi interdisipliner bir alan. Ama patent hukuku özellikle ilaç gibi regüle bir alanda hareket etmeye çalıştığımız davalarda strateji belirleme, çok yönlü düşünme gibi süreçler dediğim gibi zorlukla beraber gelen tatmin de bence artıyor. O yüzden keyifli mi? Keyifli kesinlikle.
Süper. Ama diğer mesleklerde olduğu gibi herhalde içi seni dışı beni yakar diyebiliriz buna da.
Kesin.
Şimdi bugün çok enteresan bir konuyu konuşacağız. Bu alanda siz oldukça tecrübelisiniz ama Türkiye'de de bir ilke aslında imza attınız. Şimdi konuya şöyle spoiler vererek gireceğiz. İhtiyat tedbir kararlarında bir karar üzerine konuşacağız ve bu aldırdığınız karar da aslında Türkiye'de bir ilk özelliğini taşıyor. İlaç alanında ilaç formülasyonu patent sahibi var bir tane. İlaç formülasyonu ile alakalı bir orijinal ilaç üreticisi var. Bununla alakalı tabii ki de patent süresiyle alakalı belli durumlarda jenerik ilaç firmaları devreye giriyor piyasada. Ama biz burada orijinal ilaç sahibinin kendi ilacının fiyatının düşüşünün önlenmesiyle alakalı verdiği mücadeleye dair bir süreci anlatacağız patent hukuku açısından. Oldukça enteresan bir konu. Tabii dinleyicilerimizi belki biraz daha aynı bilgi seviyesine çekebilmek açısından bazı kavramları hikayemize başlamadan önce bazı kavramlar üzerine konuşalım mı? Ne dersiniz? Yani mesela ihtiyat tedbir kararı ne demektir? Bu ilaç sektöründe ne anlama gelir? Ve ihtiyat tedbir mekanizması nasıl işler? Bence bundan bir bahsederek girelim. Ondan sonra zaten hikayemizin kendi kronolojik süreciyle alakalı sohbetimize giriş yaparız.
Mustafa Bey, ihtiyati tedbir sadece patent davalarında değil, adli yargıda son derece önemli bir mekanizma. İtiyadi tedbir, biliyorsunuz ülkemizde de birçok ülkede olduğu gibi yargılamalar uzun sürüyor. Ve siz yargılama sonucunda elde edeceğiniz başarı, kazancı eğer zamanında elde edemezseniz o aldığınız davadaki başarının çok bir önemi olmuyor. O yüzden de böyle bir müessese var. Yani diyor ki dava sonunda kazanacağınız hakkı daha davanın başında elde etme imkanı veriyor. Size geçici bir hukuki koruma sağlıyor. Yani ihtiyati tedbir dediğimiz şey mesele geçici bir hukuki koruma sağlayan bir mekanizma. Şartları varsa dava daha henüz görülmeden, henüz tahkikat dediğimiz aşamaya geçilmeden evvel eğer kanun aradığı şartlar varsa mahkeme kesin olarak ispatlanmadan evvel konuyu değerlendiriyor ve geçici bir hukuki koruma sağlıyor. Dolayısıyla burada tabii ihtiyati tedbirin şartları var mıdır yok mudur bunların mahkemece çok dikkatle değerlendirilmesi gereken bir mesele. Yine avukatların derslerini gerçekten çok iyi çalışması, ödevlerini çok iyi yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle patent uyuşmazlıklarında ihtiyati tedbir çok daha önemli hale geliyor. Çünkü biraz evvel değinmiştim, Türkiye'de ihsas mahkemeleri var, fikri sahibi haklar ve hukuk mahkemeleri var. Fakat hakimlerimiz sadece bizler gibi hukuk fakültesi mezunları, teknik bir geçmişleri yok. Dolayısıyla da teknik bir meseleyi anlamak ve o uyuşmazlığı, çekişmeli olan mesele hakkında geçici bir karar vermek bile çok zor. Bunu genellikle bilirkişi marifetiyle karar veriyorlar. Dolayısıyla burada patent sahibi olarak sizin ihtiyati tedbir mekanizmasına başvurmanız ve başarılı olmanız için yapmanız gereken şey burada patent tecavüzü olduğunu yaklaşık ispatla, yani kesin olarak olması gerekmiyor. Yaklaşık ispatla ispatlamanız gerekiyor ve yine eğer ihtiyati tedbir kararı verilmez ise patent sahibi olan müvekkilinizin telafisi mümkün olmayacak zararlarının olabileceğini ortaya koymanız, delillendirmeniz gerekiyor. Bu açıdan ihtiyat tedbiri kurumu son derece kritik. Dediğim gibi patent alanında daha da kritik ve zor bir mesele. Çünkü ihtiyati tedbir kararı almanız sizin ille de yapılacak yargılama sonunda başarılı olacağınız ya da kesin olarak davayı kazanacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü söylediğim gibi kesin ispatla aranan ya da kesin ispat kuralıyla verilmiyor ihtiyati tedbir kararları. Yaklaşık ispat yeterli oluyor. Dolayısıyla da kritik bir konu. Hem mahkemeler açısından da zor kararlar, ancak şartları varsa verilmesi gereken kararlar. Özellikle ilaç piyasası çok regüle bir piyasa. Dolayısıyla ihtiyati tedbir kararının talep edilmesi ve verilmesi süreçleri de kritik. Çünkü orijinal ilaç fiyatı da regüle bir alandan bahsettiğimiz için bir jenerik piyasaya girdiğinde orijinal ilacın fiyatında çok ciddi bir düşüş oluyor. Dolayısıyla ve ilaç fiyatı düştükten sonra siz ihtiyati tedbir kararı alsanız, hatta davayı kazansanız dahi geç olabiliyor. Dolayısıyla ihtiyati tedbir kararının alınma aşaması son derece kritik. Çünkü dediğim gibi geç verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı ya da geç lehine verilmiş bir karar bile patent sahibinin telafisi mümkün olmayacak zararlarına neden olabilir. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Süper, gayet açıklayıcı, ama burada bir de farklı bir terim daha devreye giriyor. Hikayemizde de konuşacağız. Ön tedbir kararı, ara tedbir, ara ihtiyat tedbir kararı gibi. Bu peki bizim hukukumuzda var mı böyle bir şey? Yani burada nerede problem başlıyor?
Şöyle Mustafa Bey, bizim yasamız Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ihtiyati tedbirle ilgili özel bir düzenleme olan Sinay Mülkiyet Kanunu 159. madde var. Bizim kanunumuz genel olarak ihtiyati tedbir müessesesini düzenliyor. Ancak bazen Avrupalı meslektaşlarımızla ya da Amerikalı meslektaşlarımızla konuştuğumuzda farklı bir terminoloji, İngilizcesi işte preliminary injunction dışında başka terminolojiler de duyuyoruz. Bunun tam karşılığı bizim düzenlemelerimizde yok. Bir ön tedbir ya da bir ara tedbir diye bir kurum yok. Ancak yok diyorum, ama bunu dikkatli söylemek istiyorum. Temkinli yaklaşıyorum bu yok ifademe de. Çünkü olmaması bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Regüle edilmemiş genel bir hüküm var. Ancak şartları varsa eğer, ihtiyat tedbirin şartları varsa eğer, tedbir talepleriniz yönünden de bir ayrım olabilir. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz konunun. Orada da bir ön tedbirden, ara tedbirden bahsedeceğiz. Dediğim gibi bizim regülasyonda, yani bizim düzenlemelerimizde ara tedbir, ön tedbir diye bir şey yok. Ama genel bir ihtiyat tedbir kurumu var, hem Sinay Mülkiyet Kanunu'nda hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda. Ancak tedbir talepleri bakımından da bir öncelik sıralandırılması yapılabilir. Ve avukatlar olarak biz eğer ödevimizi layıkıyla yerine getirirsek, hakimlerimiz zaten çok başarılı. Dolayısıyla bu konulara, bu ihtiyati tedbir meselesine daha hassas yaklaşıp bu tip tedbirlerde verilebildiğini bizim bildiğimiz kadarıyla ilk örnekte görmüş oluyoruz.
Aslında ben de bir iki ekleme yapabilirim. Aysel Hanım'ın çok güzel anlattığı şekilde katılıyorum. Yani genel bizim şeyimiz var. HMK'ya baktığımız zaman, yani usul kanunumuza baktığımız zaman genel ihtiyat tedbir işte düzenlememiz var. Ama bizce burada tartışacağımız dosyada da güzel olan ve eğlenceli olan kısım benim adıma oradaki o ihtiyat tedbirin genel hükmüne bakıp acaba biz bunu nasıl kullanabiliriz? Çünkü aslında bazen okullarda ya da dosyalarda gördüğümüz ve uygulamasına alışık olduğumuz kararlardan ya da böyle bir alışkanlıkla usul hukukunun bize verdiği her kapıyı açmıyoruz. Aslında farklı seçeneklere de gebe diyeyim, farklı stratejilere de gebe. Biz işte özellikle ilaç patentlerinde müvekkiller ile tartışmalarımızda yurt dışında nasıl stratejiler benimsendiğini, global stratejilerle de uyumlu bir değerlendirme yapmaya çalıştığımız zaman bu da belki yeni kapılar, yeni pencereler açmanın teşvik eden şeylerden bir tanesi olabiliyor. Aysel Hanım'ın söylediği gibi yurt dışında biz görüyorduk benzer şeyleri. Hani çünkü ihtiyati tedbir Dediğimiz gibi aslında amaç ne? Yargılama çok uzun sürecek. Yargılamanın sonunda bir zafer alabilirsiniz ama benim kullanmayı sevdiğim bir terim Pirus zaferi. Yani o zafer öyle bir zafer olacak ki acaba hala gerçekten bir zafer olacak mı benim için? Evet, bir patent hakkına tecavüz var. İlişkin kararı aldım ben, belki cebime koydum ama bunu 3 yıl sonra koyduğum zaman ben çoktan pazar payımı kaybettiysem, fiyatım düştüyse, hastaların ilaç kullanım alışkanlıkları değiştiyse, orada bir shift gerçekleştiyse 3 yıl sonra bu karar benim için çok da bir zafer olmayabilir. O yüzden ihtiyat tedbir kararı çok önemli. İlaç patenti açısından ekstra önemli. İşte biz tam bu noktada bu ara tedbiri, yani ihtiyati tedbiri uygulamaya karar verdik her zaman gibi. Ama buradaki ihtiyati tedbir kapsamında acaba bunu nasıl daha hızlandırabiliriz düşündük. Çünkü ihtiyat tedbir yargılamaları da aslında olması gerektiği kadar hızlı değil. Adeta bir yargılama gibi. Onu Aysel Hanım belki o konuda daha da tecrübelerini paylaşabilir. Ancak çoğu dosyada, değil mi Aysel Hanım? Biz ihtiyati tedbir kararının, o bilirkişi raporlarının gelmesini bile en az 4-5 ay beklerken buluyoruz kendimize.
Şimdi burada aslında mesele hem patent sahibinin hem de karşı tarafın haklarının etkin ve zamanda korunması. Şimdi burada hep patent sahibi diye başlıyoruz ama burada hukuk konuşuyoruz. Dolayısıyla o hem hukuka uyarlık hem adalet dengesi son derece önemli. Bir mahkemede ihtiyat tedbir kararı verirken hem ihtiyat tedbirin şartlarına dikkatli bir şekilde bakacak. Burada bir hukuka uygun bir yorum yapması gerekiyor. Çünkü patent dediğimiz şey belirli bir süreyle koruma sağlıyor. Dolayısıyla siz eğer zamanda ihtiyati tedbir şartlarının olup olmadığını doğru şekilde analiz edemezseniz 3 sene sonra patent sahibi lehine karar vermiş olsanız bile belki patentin koruma süresi çoktan geçmiş bile olacak. Ve Zeynep'in de az evvel temas ettiği gibi ilacın fiyatı düşecek. Pazar payında ciddi bir kayıp yaşayacak müvekkil. Dolayısıyla ve bunu verirken de Mustafa Bey, mahkemeler özellikle ilaç dosyalarında mutlaka ihtiyati tedbir kararı verirken belli bir teminat karşılığında veriliyor. Bu teminat da yarın eğer patent sahibi aleyhine bir karar verilirse, bu halde aleyhine ihtiyati tedbir verilen tarafın zararını tazmin edecek miktarda bir tedbir teminata karar veriliyor. Dolayısıyla denge dediğim şey bu. Bir yandan patent sahiplerinin haklarını etkin bir şekilde koruyor. Öte yandan da, çünkü ihtiyati tedbir kararı verilmesi demek ille de patent davası sonunda lehine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf lehine karar çıkacağı anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla mahkemeler de ihtiyat tedbir kararı verirken hem tedbirin şartlarına ve bu şartlar olsa bile yaklaşık ispat olduğu için belli bir teminat karşılığında bu tedbir kararları veriliyor. Bu da önemli bir, sanırım önemli olduğu için not etmek isterim.
Ya oldukça niş bir konu konuşuyoruz. Şimdi ihtiyat tedbir kararı kendi içerisinde işte markalara da verilebiliyor, patentlerde de uygulanabiliyor. Şimdi bunu geçtim. Biz patentlerde uygulanan ihtiyat tedbir kararları. Bunu da geçtim. Biz şu anda ilaç konusundaki ihtiyat tedbir kararına giriyoruz. İlaç patentlerine dair uyuşmazlıklarda uygulanan ihtiyat tedbir kararları. Bir de onun içerisinde ayrı bir küçük bir pencere daha açacağız. Daha niş bir konuyu konuşacağız bu hikayenin içerisinde. Şimdi hikayeye geçmeden önce bu ilaç patentlerindeki uyuşmazlıklarda bu ihtiyat tedbir başvurularının değerlendirilmesi, ne bileyim hakkaniyet uygun tedbir kararlarının kabul edilmesi, patent sahiplerinin haklarının korunması, bu anlamda ilaç özelinde neden bu kadar önemli? Yani bu olay daha fazla ilaçta vuku buluyor olabilir ama bizim konumuz ilaç olduğu için bu konunun özelinde, ilaç sektörünün dikeyinde bu ihtiyat tedbir kararları neden bu kadar kritik ilaçta?
Çok güzel bir soru sordunuz Mustafa Bey. İlaç alanı regüle bir alan. Dolayısıyla bir jenerik ilaç piyasaya girdiğinde orijinal ilacın fiyatında bahsettiğim üzere ciddi bir düşüş oluyor. Dolayısıyla ihtiyati tedbir kararının zamanında değerlendirilmemesi ve karara bağlanmaması ilacın fiyatında ciddi bir düşüşe neden olacağı için ve aynı zamanda bir pazar kaybına neden olabileceği için ihtiyati tedbir kurumu ilaç patent davalarında çok daha kritik bir öneme sahip oluyor.
Ben de bir şey belki ekleyebilirim. Aynen. Aysel Hanım'ın dediğine ek olarak bir de ilaççılar açısından bizim en önemli hususlardan bir tanesi erişimde zorlandığımız, genellikle veriler karşı tarafın ruhsat dosyasında bulunuyor. Yani bizim Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdindeki dosyalara erişimimiz gerekiyor. O nedenle bizim hem delil tespiti taleplerimiz açısından ve de bu delil tespiti taleplerini değerlendirirken de bu hususun dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması çok önemli oluyor. Akabinde de bu delil tespitinden sonraki ihtiyati tedbir talebimizin de aynı hassasiyet gözetilerek değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biz bunu pazardan kendimiz geç olmadan, ilgili ilaç piyasaya çıkıp benim fiyatım düşmeden benim o var olan ihlali ortaya koyabilmem için mahkemelerin delil tespiti ve tedbir kurumlarını doğru şekilde ve hakkaniyete uygun bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.
Peki ilaç fiyatlandırma kısmında bu belki dinleyicilerimize daha iyi açıklayabilmek adına jenerik ilaç pazara girdiğinde orijinatör ilaç neden bundan bu kadar rahatsız olur? Ya da bu ihtiyar tedbir kararı öncesi sonrası bu fiyat düşüşünün temel gerekçesi nedir? Belki burayı biraz daha açıklamak lazım.
Şimdi beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair bir karar var. Ve bu kararda ilaç fiyatlarının nasıl olacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla patentle korunan orijinal ilacın jeneriği piyasaya girdiğinde orijinal ilacın fiyatında ciddi bir düşüş oluyor. %40'lık bir düşüşten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu düşüş gerçekleşmeden ihtiyati tedbir kararı almak son derece kritik. Bu sebeple önemsiyoruz bu konuyu.
%40 düşüş de önemli bir düşüş tabii yani.
Ve bunun dışında bir takım iskonto indirimleri vesaire de oluyor. Çok detaylı bir konu dediğim gibi. Ama temel sebebi bu Mustafa Bey.
Zeynep Hanım, siz de bir şey soracak mısınız buraya?
Aslında hani evet, hani asıl temel husus fiyatımız düşmesiyle beraber, özellikle eğer bir ilk jenerik firmadan bahsediyorsak, ilk kez bir jenerik giriyorsa piyasaya, o zaman buradaki önem daha da artıyor. Çünkü ilk kez pazar aslında bölünmüş oluyor ve oradaki hastaların ve pazar payının bir shift etmesi durumu söz konusu oluyor. Aynı zamanda eczanelerin de SGK ile yaptıkları protokol gereği zaten daha ucuz olan ilacı vermeye teşvikleri var. O nedenle de buradaki pazar kaybımız ve uğradığımız zarar bizim çok hızlı bir şekilde oluyor ve bunu kompanse etmek, geri almak neredeyse mümkün olmuyor. Çünkü çok regüle, çok bilinmeyenli, çok taraflı bir zarardan bahsediyoruz. O yüzden hızlı adım atıp oradaki fiyat düşüşünü engellemek patent sahibi için birinci kazanım oluyor diyebiliriz.
Harika. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak vakamıza doğru geçelim. Şimdi burada tabii ki tarafların isimlerini zikretmeyeceğiz. Ancak şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir yabancı bir şirket var. Orijinatör, patenti var. Bir de Türkiye'de jenerik ilaç şirketi var, değil mi? Bu kadar bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi vakamız nerede başlıyor? Yani işi belki kronolojik olarak bu işin hikayesini, Türkiye'de bir ilk olmasının bilgilerini paylaşırken biraz da kronolojik olarak hikayeleştirerek bunu aslında aktarmakta fayda var. Nasıl başlıyor hikaye?
Nasıl başlıyor? Uzun bir hikaye gibi geliyor bize aslında bakınca, ama olabildiğince kompakt vermeye çalışalım dinleyicilerimiz çok kaybolmadan umarım. Şimdi bizim dosyamızda patent sahibinin bir formülasyon patenti var. Bu formülasyon patenti ancak öyle bir patent ki biz patent sahibi jenerik firmanın kısa ürün bilgisinden, Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanında yayınlanan kısa ürün bilgisinden patentin istemlerinin neredeyse istemin unsurlarının neredeyse hepsinin olduğunu, yani olası çok büyük bir ihtimalle bir ihlal olduğunu biz açık olan dokümanlardan, o küp dokümanından tespit edebileceğimiz bir durum söz konusu. Bu her patent açısından bu şekilde olmayabilir tabii ki. Ancak önemli olan şey neydi burada? Olabildiğince o yaklaşık ispattan bahsetti ya Aysel Hanım. Oradaki bizim tedbir talebimizin yaklaşık yani kuvvetli muhtemel bir şekilde haklı olduğunu gösterilebiliyor olması önemli hususlardan bir tanesi. Buradaki kronolojik olarak da formülasyon patentinde böyle bir durumu olabildiğince net bir şekilde ortaya koyduk. Ve patent sahibi tedbir talebinde bulunmaya karar verdi bu tespitin hemen akabinde. Ve delil tespiti ve ihtiyat tedbir başvurusunda bulundu. Burada daha önceki cümlelerimde sarf ettiğim üzere delil tespiti bu yüzden de çok önemli tabii ki. Baktığımız zaman delil tespitinin kabulüne karar verildi mahkeme tarafından. Ve TCK nezdinde bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi. Buradaki tedbir talepleri genellikle alt kırılımlardan oluşuyor patent sahiplerinin talepleri. İşte bunun içerisinde ilaçın orijinal ilacın fiyatının düşüşünün engellenmesi olabilir genellikle oluyor. Ya da jenerik ürünün geri ödeme listesinden çıkarılması talebi ya da ürünlerin piyasadan toplatılması talebi gibi tabii ki her uyuşmazlığın her somut olaya göre değerlendirilmesi gereken ve uygun olan taleplerin birleştiği bir toplu aslında ufak tedbir taleplerinden bahsediyoruz. Biz bir tedbir başvurusu yaptığımız zaman o yüzden biz buradaki her bir küçük tedbir talebimize ayrı ayrı ara tedbirler gibi değerlendiriyor olacağız devamında. Oraya bağlıyor olacağım. Biz bu kapsamda patent sahibinin talimatıyla işte yapılan bu tedbir başvurusunda delil tespiti talebi kabul edildi ve TCK nezdinde ruhsat dosyası incelemesi yapılarak bilirkişi incelemesi sürecine geçildi. Ancak buradaki bilirkişi raporunun hazırlanması biz tabii ki tecrübemiz gereği biliyorduk ki bu uzun bir süreç olacak. Çünkü gerekli atamaların yapılması, kuruma gidilmesi, işte rapor hazırlanması gibi bir en azından temel süreçler oluyor. En azından biz 4-5 aylık bir süreçte karşı karşıya oluyoruz. Bir tedbir yargılaması olsa bile. Bilirkişi incelemesinin yapıldığı aşamada jenerik ürünün piyasaya aktif olarak ürünü vermeye başladığı ve bunun artık eczanelerde sıklıkla karşılaşabilir bir noktaya geldiğine dair bilgi geldiği zaman bizim bu noktada bir adım atmamız gerekti. Çünkü önümüzde bilirkişi incelemesinin sonucunda hazırlanacak raporun geleceği süreç açısından en az bir 4 aylık süre var. Ancak patent sahibinin orijinal ürününün fiyatı her an düşebilir. Çünkü artık buradaki ilk satışın yapıldığına dair bilgi geldi. Burada tedbirin amacı bir an önce karar almaktı. Ancak sanki bir esas yargılama gibi uygulamada 5 aylık bir süreç var. Ne yapacağız? Aslında buradaki bence dosyayı ilginç kılan nokta burada verdiğimiz karar oldu.
En kritik yer burası diyorsunuz. Yani farklılaşan kısım en azından.
Evet, aynen farklılaşan kısım bu oldu. Çünkü beklediğimiz zaman bahsettiğim gibi orada bir Pirus zaferine dönebilecek tüm bu efor. Patent sahibi bu noktada dedi ki mahkemeye sen bir değerlendirme yap bu noktada. Çünkü ben aslında kuvvetli muhtemel tecavüz olduğunu dilekçemde göstermiştim. Devam eden bir bilirkişi incelemesi varken jenerik ürün yine de piyasaya çıktı. Buradaki birkaç aylık süreyi dahi beklemedi ve gelinen aşamada ben yargılamanın sürecinden dolayı haksız yere bir zarar ile karşılaşmak zorundayım. Evet, birçok tedbir talebim var, talepçiklerim var. Hepsini kabul etmek istemeyebilirsin. Ancak şu aşamada ben yaklaşık olarak ispat ettim ki haklıyım. Çünkü dosyadan bunu görebiliyorsun. Benim fiyatımın düşüşünü, o %40'lık bahsettiğimiz düşüşün olmasını engelle bu aşamada dedik. Henüz daha bir bilirkişi raporu hazırlanmadan biz bu talebi, taleplerimiz açısından seçtiğimiz bir talebi karara bağlanmasını istedik mahkemeden.
Buradaki bahsettiğiniz gibi en kritik nokta şu, klasik süreçten farklılaştığımız nokta şu. Bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulunuyoruz ancak teknik inceleme gerektiriyor. Mahkeme bilirkişi incelemesi aşamasına geçiyor. Ancak dediğimiz gibi neden ihtiyati tedbir kararının zamanında ve hızlı bir şekilde ele alınıp verilmesi önemli. Çünkü fiyat düşüşü ve diğer müvekkilin da patent sahibinin olası zararları. Bu durumda bir beyin fırtınası yapılarak acaba mahkeme temel diğer ihtiyati tedbir taleplerimizi bilirkişi raporu geldikten sonra karar vermesi halinde süreç uzun bir süreç ve gecikmeler olacak, zarar telafisi mümkün olmayan zararlardan bahsediyoruz. Bu durumda mahkeme acaba bizim raporu beklemeden diğer tedbir taleplerimiz hakkında bir karar verebilir mi sorusunu sorduk, tartıştık ve ortaya bu hikaye çıktı. Zeynep'ciğim buradan devam et istersen.
Teşekkür ederim Aysel Hanım. Tam o noktada mahkeme bu tedbir taleplerinin içerisinden seçtiğimiz fiyatın düşüşünün engellenmesine ilişkin olan talebimizi önden karara bağlamaya kabul etti. Belli bir teminat karşılığında. Ve dedi ki geri kalan talepleri bilirkişi raporu geldikten sonra değerlendireceğim. Şimdi bu noktada aslında patent sahibinin ilk aldığı ve en büyük zarar olan o fiyat düşüşü bilirkişi raporu hazırlandığı o süreçte yaşanmadan, yaşanmasını önlenerek daha doğrusu ilk o tedbirin asıl amacı sağlanmış oldu.
Çünkü zaten bilirkişi raporunu bekleyene kadar da zaten belli bir zaman geçecek. Bu zaman bile bizim açımızdan çok önemli, fiyat düşüşüne katlanamayız. Dolayısıyla bunu burada karara bağlamış olması oldukça kritik.
Tabii ki, aynen öyle.
Ve bu Türkiye'deki ilk dava bildiğimiz kadarıyla ilaç patentlerinde böyle bir tedbir kararını ben meslek yaşamımda ilk defa görüyorum. Ve burada dediğimiz gibi teknik bir konu, ona rağmen ödevimizi iyi yaptığımız için, iyi bir dosya ortaya çıkardığımız için ve mahkemede gerekli hassasiyeti gösterdiği ve dosyasına iyi hakim olduğu için de böyle bir ihtiyati tedbir kararını vermiş oldu. Bu son derece kritik bir mesele. Tabii henüz daha Yargıtay denetiminden geçme aşamaları tamamlanmadı. Ancak biz de Avrupalı meslektaşlarımız gibi uygulamamızdan, böyle bir örnekten bahsetmekten mutluluk duyduğumuzu ve daha da duyacağımızı buradan da belirtmek isterim.
Peki bilirkişi raporu geldikten sonrası?
Sonrasında rapor, evet, geldi. Beklenen rapor geldi Mustafa Bey. O noktada
ne kadar sürdü? Çok özür diliyorum.
Ne kadar? 6 ay sürdü. Biz 4-5 ayda iyiymişiz bile. 6 ay sürdü. Ki aslında bir esas yargılamada bile normalde 6 ay içerisinde biz rapor bekleriz. Hani bilir kişilerimiz, mahkemelerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. O konuda gerçekten çabaladıkları biliyoruz. Ancak belli bir iş yükü var. İşte kurumlarla olan bir iletişim var. Çok fazla tarafı olan bir dosya, yani ilaç patentlerinin öyle olmasını getirdiği birazcık bu negatif bir yan zannederse. Ama tabii ki daha çok hızlanması lazım. Ama hızlandıramadığımız noktada da bu yargılama bu şekilde daha da ne yapabiliriz ki deyip illaki 6 ay sonrasında rapor gelsin o zaman bakarız şeklinde bir bakış açısının benimsenmemesi çok değerli. Çünkü o noktada gerçekten taraflara bakıp bir patent hakkı var, bir patent sahibi var, jenerik ürünü var. Tabii ki iki taraf içinde bir terazi gibi düşündüğümüz zaman iki taraf içinde bir hakkaniyetin sağlanması, o dengenin sağlanması çok önemli. Düşünceme göre, yani kanımca, buradaki fiyat düşüşünün önlenmesine ilişkin karar ile aslında jenerik firma aleyhine doğrudan onun ürününü, onun satışını doğrudan etkileyen bir karar henüz vermedi mahkeme. Çünkü bilirkişi raporunu görmedi. Ama evet, bir ihlal tehlikesi olduğuna da kanaat getirebiliyorum. Rapor şey yapacak, bunu ortaya çıkartacak. Ama şu aşamada sen de bu %40'lık fiyat düşüşünü taşımak zorunda değilsin. Bunun yükünü taşımak zorunda değilsin dendiği zaman gerçekten çok adil bir bakış açısı oluyor. Ve bu adil bakış açısını, bu incelikli değerlendirmeyi görmek çok umut verici ve çok gurur verici aslında. Bu bilirkişi raporuna geleyim, orayı sona sakladım. Birazcık bizim için sürpriz kısmı gibi oldu. Lehe geldi bilirkişi raporu ve dedi ki bilirkişi heyeti çok da kapsamlıydı, o 6 ayı güzel kullanmışlar. Evet, burada biz patent hakkına tecavüz olduğu kanısındayız. Normal usulü süreçte her mahkemenin uygulaması değişebiliyor tabii ki. Ancak çoğunlukla mahkemeler bilirkişi raporuna ilişkin beyanları aldıktan sonra, taraflara tebliğ edilip belli bir süre geçtikten sonra bir duruşma açarak karar vermek istiyorlar bu kapsamlı tedbir kararları hakkında. Biz bu noktada rapor da gelince oradaki mürafaa dediğimiz o duruşmaya kadar olan süreçte yine en azından bizim tecrübelerimize göre bir buçuk aylık bir süreçten bahsetmemiz gerekiyor. Tüm o süreçte tabii ki bizim patent sahibi fiyat düşüşünü katlanmak zorunda kalmadı, ancak yine de jenerik ilaç satışları nedeniyle belli bir zararı şey yapıyor. Hani yüzleşmek zorunda kaldı ve bu zarar artıyor. O noktada patent sahibi ikinci kez benzer bir başvuruda bulundu ve hazır bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere sayın mahkeme, siz buradaki değerlendirmeleri dikkate alarak jenerik ürünün geri ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin bir tedbir kararı, o tedbir kararlarımızdan yine bir diğerini önden yine bir teminat karşılığında karara bağlı diye bir tedbir talebinde bulundu. Ve bu tedbir talebi de yine belli bir teminat karşılığında kabul edildi. Çünkü bu noktada artık o geri ödemede kalmasından ötürü jenerik ilacın ciddi bir zarar da olmaya başlamıştı. Çünkü ilk başvurudan itibaren artık 7 aylık bir süreç, çok önemli bir süreç geçmişti. Mahkeme bilirkişi raporunu dikkate alarak bu tedbir talebinde yine önden kabulüne karar verdi ve devam açısından, yani jenerik ürünün piyasadan kaldıracak mıyım, kaldırmayacak mıyım noktasında ise duruşma açmayı uygun gördü ve şu an o süreçteyiz.
Peki bilirkişi raporundan sonra jenerik taraf itiraz etmiyor mu? Yani orada bir patent ihlal olduğu şey olmuş, belirtilmiş, ifade edilmiş bilirkişiler tarafından. Jenerik taraf buna bir itiraz edip ikinci bir bilirkişi heyetine gidilsin, onlar da bir rapor hazırlasın diyebilirdi aslında, değil mi?
Evet evet, zaten dediler ve bütün bu
dediler.
Ancak burada biz bir tedbir yargılamasında olduğumuz için, yani bizim usul kanunumuzun söylediği şey yaklaşık ispat. Yani bu bir esas yargılama sonucunda %100 haklılık ortaya aslında konmasına gerek dahi yok. Aslında o nedenle bilirkişi raporu tedbir talebinin verilmesi için, kabul edilmesi için gayet yeterli. Devamında esas hakkındaki karar açısından buradaki bilirkişi raporuna ek bir rapor alınır mı, ya da sonuçta zaten kapsamlı bir rapor denerek aynı rapor üzerinden itirazlar güçlü olmazsa ya da ilgili görülmezse kabul edilmeyip aynı rapor üzerinden karar verilir mi, onu süreç içerisinde göreceğiz.
Dolayısıyla aslında belki yani böyle bir özetin içerisinde bir özet olarak baktığımız zaman jenerik ilaç şirketinin burada bir ihlal yaptığına dair ilk kararınızı, o yaklaşık tespiti kısa ürün bilgisi üzerinden, küp üzerinden verdiniz.
Evet.
Şimdi ondan sonra bilirkişi ihlal vardır diyor. O mahkeme daha sonuçlanmamış olmasına rağmen bilirkişi raporundaki o ihlal vardır kararı ya da o bir görüşünden sonra, o noktadan sonra jenerik ürünün de geri ödeme listesinden çıkarılmasına dair tedbir kararını koydurabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani o nokta oldukça kritik. Şimdi peki süreç hala devam ediyordu. Yani nihai karar verilmedi ama sonuç olarak patent sahibi bu süreçte elde ettiği avantajı kullanabiliyor aldırdığınız ihtiyat tedbir kararları.
Evet, evet.
Yani burada aslında ihtiyati tedbir kurumunun ruhuna uygun bir örnekten bahsediyoruz. Ve bu bizim için ilk, yani ülkemiz için ilk belki de, bu bakımdan son derece kritik, önemli. Aslında şaşırıyoruz ilk defa olduğu için, aslında ihtiyati tedbir kurumunun amacı da ruhu da bunu gerektiriyordu. Biz de ilk olduğu için bunu konuşuyoruz Mustafa Bey. Mahkemenin tek yapması gereken şey, patent davalarında ihtiyati tedbir talebi olduğunda, evet, burada teknik bir bilgi gerekiyor, bilirkişi marifeti vesaire. Ancak patentin türü, dosyada yaklaşık ispatının yeterli olması, eldeki delillerin, mevcut delillerin çok iyi değerlendirilmesi ve karşı tarafın da olası zararını teminatını almak üzere bir teminat karşılığında bu tip tedbirlerin verilmesinin gayet mümkün olduğunun bir örneği.
Şimdi tabii bu fiyat düşücü vesaire, bunları bu kadar konuşuyor olmamıza sebep belki hani ilaç sektörünün dışındaki dinleyicilerimiz için şunu ifade ediyor olduğunu söylememiz lazım, değil mi? Yani bu sonuçta bir makasa ait bir patent değil bu yani. Bir makasın ihlal edilmesi değil. İşte Şu anda hani hangi alanda hangi hastalığa çare bulan bir ilaç olduğunu bilmiyorum ama işte kalp damar hastalıkları mesela ne kadar büyük bir pazarı var. İşte tansiyon ilacı ne kadar büyük bir pazarı var. İşte diyabet ilaçları ne kadar büyük bir pazarı var. Yani burada küçücük bir market share'ının kaybedilmesi büyük milyon dolarlar zararlar sebebiyet verebiliyor ilacın sahibine. O yüzden bu kadar kritik. Daha başka belki bir sürü gerekçe de sayabilirsiniz.
Evet, çünkü patent zor iş. Yani patent bir sürü moleküller üzerinde araştırmalar yapılıyor. Ar-Ge çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Belki çalıştığınız onlarca molekülden biri başarılı oluyor. Büyük yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla burada hani yatırımdan ziyade buradaki dengenin çok iyi korunması gerekiyor. Bir taraftan patent sahibi var. Bir taraftan yatırım yapmak isteyen diğer lokal ilaç endüstrisi var. Buradaki önemli olan sinayi mülkiyet hakkının etkin ve zamanında korunması ve adil bir şekilde ihtiyacı tedbir kurumunun çalıştırılması. Bütün mesele bu. Buna jenerik ya da orijinatör açısından bakmamak gerekiyor. Burada hakkın etkin ve zamanında korunması ve hep şunu söylüyorum. Patent belli bir süreyle veriliyor. Sınırlı bir hak ve bu hakkın etkin ve zamanında korunması çok kritik. 5 sene sonra korunduğunda hiçbir anlamı olmayabilir. Dolayısıyla ihtiyat tedbir kurumu gibi elimizde şahane bir mekanizma var. Bu mekanizmanın ruhuna uygun bir şekilde korkmadan, cesur bir şekilde ve hem avukatlar hem mahkemelerin görevini çok iyi yapmasıyla çalışır hale gelen, kolaylıkla gelebilecek bir mekanizma.
O kritik kelimeler çok önemli. Hakkaniyetli ve dengeli kararlar verilmesi. Dolayısıyla çünkü jenerik firmanın da belli bir süreçten sonra bunu üretme hakkı var sonuç olarak. Yani o noktada hem jenerik ilaç şirketinin dengesini, hakkını korumak hem de patent sahibi orijinatörün hakkını koruma anlamında dengeli ve hakkaniyetli kararlar verilmesi oldukça kritik. Hem bu case için hem bundan sonraki case'ler için. Şimdi benim aslında hani İKA ile alakalı aralarda söylediğimiz bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Aslında kendi merakımdan da hem de dinleyicilerimiz için de. Hep bir teminattan bahsettik. Yani burada ihtiyat tedbir kararı aldırırken bir teminat karşılığında bu tedbir talebini mahkeme kabul ediyor. Şimdi bu teminat neye göre hesaplanıyor? Hangi faktörler devreye giriyor? Bu mekanizmayı biraz daha açabilir miyiz bitirmeden önce?
Şimdi HMK'da açık bir düzenleme var. İhtiyat tedbirde teminat gösterilmesi meselesi. Bu az evvel söylediğim gibi teminatın amacı yarın esas yargılama yapıldığında eğer ihtiyati tedbir kararı lehine verilen taraf davayı kaybederse sonuçta ihtiyati tedbir kararı belli bir süre yürürlükte kalmaya devam ediyor. Olası zararlarını teminatını almak için getirilen bir mekanizma. Dolayısıyla burada muhtemel zararı karşılayacak bir oranda teminata hükmedilmesi gerekir diyor kanun. Ancak bunun miktarının ya da hesaplanma yönteminin ne olacağı konusunda ayrıntıya girmemiş ilgili hükümler. Yani uygulamada nasıl oluyor? Benim taraf olduğum, takip ettiğim dosyalarda range çok oldukça geniş. 10 milyon dolarlık teminattan tutun 50 bin TL'lik teminatlara kadar geniş bir yelpazesi var. Burada genelde mahkemeler davanın değerine, konuştuğumuz ilacın miktarına ama bu konuyla ilgili gerçekten arkada detaylı bir matematik yapılarak verildiği kanaatinde değilim. Bunun örneklerinde tecrübe ettik. Dolayısıyla mahkemeler teminatı hükmederken kabaca bir hesaplama yapıyorlar. O anki davadaki konuşulan miktarlar, ilacın fiyatı olabilir vesaire ama bunun bir gerekçesi vesaire olmuyor. Sadece karşı tarafın ve üçüncü kişilerin muhtemel zararını bertaraf etmek üzere, temin altına almak üzere bir rakama karar veriyorlar. Ancak bunun bir, dediğim gibi, bir detayı yok. Zaman zaman müvekkillerden de sorular geliyor. Bunları nasıl hesaplıyorlar diye. Bunun bir matematik bir detayı yok. Ama kanun sadece amacını ortaya koyuyor. Zararı karşılayacak bir miktar olması gerekiyor. Bizim gibi enflasyonu yüksek olan ülkelerde bunun hesabı daha da zor oluyor. Çünkü ihtiyat tedbir kararı verildiğinde kural olarak eğer kaldırılması ya değiştirmesi mümkün değilse, yani koşulları yoksa, o esas hakkında verilen karar kesinleşinceye kadar yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu bazen 10 yıl da olabiliyor. Dolayısıyla o enflasyon farkı vesaire, onu artık hakimin takdirinde, hakim karar verirken, değerlendirirken tüm hususlara bakıyor.
Şimdi biliyorsunuz son dönemde işte Avrupa'da özellikle banka tarafında patentlerin de teminat olarak kullanılmasıyla alakalı süreçler var. Türkiye'de de bu süreç işliyor. İngiltere'de bazı bankalar bunu şimdi kullanıyorlar. Şimdi şey aklıma geldi, işte teminat belli bir miktar hesaplandı diyelim. İşte 1 milyon dolar teminat gösterilmesi, teminat karşılığında karar verecek diyelim. O zaman şey diyebilir mi karşı taraf, işte benim şu 10 tane patentim var, onun değeri 1 milyon dolar, bunu 10 patentimi teminat olarak gösteriyorum diye.
Bu da şahane bir örnek olur. Yani hiç bizim mahkemelerde bu konular tartışılmadı. Yurt dışında bu tartışmaların olduğunu, bu değerlendirmelerin yapıldığından haberdarız ama bizde bu tartışmalar yok. Teminat ya nakit oluyor ya da teminat mektubu karşılığında, kesin ve süresiz teminat mektubu karşılığında tedbirler veriliyor.
O zaman bir günde böyle bir teminat, yani patentlerini göstererek bir teminat karşılığında ihtiyat tedbir kararı verilirse o da bir ilk olur. Onu da konuşuruz.
Bugün üzeri konuşacağımız bir şey daha ortaya çıkacak gibi görünüyor. Harika.
Zeynep Hanım, TKV mesajı olarak dinleyicilerimize ne söyleyebiliriz bu hikayeyle alakalı?
Aslında TKV noktalarını birazcık anlatırken de ben altını çizmeye çalıştık Aysel Hanım'la. Her şeyden önce verilen her kararın hakkaniyet açısından içimize sinmesi, iki tarafın da içine sinmesi en büyük çıkarım ve fayda oluyor bence. Bunun için de patent sahibinin de yapması gereken, üzerine düşen çok önemli görevler var. Mahkemelerin de üzerine düşen önemli görevler var. Ama bizim açımızdan, patent sahiplerini temsil eden vekiller açısından tekniği iyice anlamak ve bunu açık bir şekilde mahkemeye sunmak, iddialarımızı, ihlali somutlaştırmak, anlaşılabilir şekilde somutlaştırmak çok önemli. Orada büyük bir çünkü iş yükü var mahkemeler nezdinde. Burada bizim kısa ürün bilgisi üzerinden yapılan çalışmalarda net bir şekilde yaklaşık ispatı, yani muhtemel bir ihlal olduğunu ortaya konması en önemli ve en başarılı başlangıçtı. Devamında ise elimizdeki usul tool'larını diyeyim, çantamızdaki aletleri tanımamız ve onları güzelce ve heyecanla bence uygulamamız önemli ki farklı sonuçlar ortaya çıksın. Burada ihtiyati tedbir müessesesi çok da değişmeden bir şekilde onlarca yıldır kanunlarımızda olan bir müessese ama hala bugün bile farklı böyle. Bugün podcast'te konuştuğumuz gibi heyecanlandırarak bizleri konuşturacak kararların çıkmasına da vesile bir müessese mesela. Bu bakış açısını taşımamız gerekiyor bence. Benim aklıma gelenler bunlar. Aysel Hanım, sizin var mıdır ekleyeceğiniz benim dediklerim?
Aysel Hanım'a geçmeden önce son nokta Zeynep Hanım için Pirus zaferi kelimesinin tabirini kullanmıştınız. Dolayısıyla alacağımız, elde ettiğimiz zaferler Pirus zaferi gibi olmasın. Gerçekten büyük zaferler olsun. Bunu da Wikipedia'nın tanımını, linkini açıklama kısmına koyuyoruz ki dinleyicilerimiz de Pirus zaferi ile alakalı bu analojiyi çok daha net bir şekilde görebilsinler. Aysel Hanım.
Buradan çıkarımımızın şunu olması gerekiyor. Bizim düzenlemelerimiz oldukça mertçe düzenlenmiş. HMK'da bu imkanlar var. Sadece HMK değil, aslında özel düzenleme olan SMK'da ihtiyati tedbir kurumu açıkça düzenlenmiş. Özel bir hüküm ve bu özel hükmün özenle ele alınması, değerlendirilmesi, korkmadan, cesurca dosya üzerinden de bu tip kararların verilebildiğini görüyoruz. Bu örneklerin artmasını diliyorum ben de. Başka ilave edecek bir şeyim yok.
Harika. Yani sizlerin tabii etkin mücadelesi sayesinde hakkı olanın hakkaniyetli bir kararla bu işten zaferle ayrılması aslında bütün amaç. Doğru tabirleri de, kelimeleri de burada tekrarlamış olalım. Hakkaniyetli ve dengeli kararlar verilmesi bizim için ve taraftar için oldukça kritik. Çok eğlenceliydi, çok bilgi doluydu. Ağzınıza sağlık. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah dinleyicilerimiz de benim kadar keyif almışlardır. Onlar için de bütün bu konuştuğumuz işte TCK'ydı, bilmem neydi, hani küptü, böyle kısa kelimeler, kısaltmalar kullandığımız kısımları da hep açıklamalar bölümüne koyuyoruz ki dinleyicilerimiz açıp bakabilsinler, ilgili linklere de tıklayabilsinler. Aysel Hanım, Zeynep Hanım, tekrar teşekkür ediyorum sizlere katkılarınız için. Hem de Gün Partners'a bu bölümün sponsorluğunu ve destekleyen kurum olarak üstlendiği için, bizleri yalnız bırakmadığı için.
Bizler teşekkür ederiz.
Biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten patent ekosistemine yaptığınız katkılar paha biçilmez, çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz tekrar.
Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey bu platforma bizi çağırdığınız için. Çok keyifliydi bizler için de buraya dahil olmak, bunları konuşmak. İnşallah başka güzel kararlarda, başka güzel gelişmelerle tekrar birlikte oluruz.
Harika, harika. Çok teşekkürler. Tekrar yine farklı platformlarda görüşmek üzere diyelim. Müsaadenizle ben podcast'i kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bugün Gün Partners'la birlikte İhtiyat Tedbir Kararlarında Türkiye'de Bir ilk başlıklı bir vaka üzerinden keyifli bir bölüm çektik. Dördüncü sezonun toplamda 63. bölümünü bugün Aysel Hanım'la ve Zeynep Hanım'la birlikte çekmiş ve bu konuyu birlikte değerlendirmiş olduk. Biliyorsunuz Patent Efekt Podcast'i Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 64. bölümde tekrar birlikte olmak üzere. Herkese keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.